15. ayrım.
Bak, senin bir başka derdin daha var. Ben eminim. Nedir? Benden saklamaya çalışma. İclal, Cahit'in daha önce söylediklerinden öylesine şaşkındı ki bu kez ne demek istediğini gerçekten anlayamadı. Babamı iyi bilirsiniz, dedi. Eski devlet memuru. Dalaveralı işlere hiç aklı ermez. Ragıp abiyi bilmez miyim? Siz elinden tutmasanız... Kaşlarını çattı Cahit. Bunları söylemene gerek yok. Hem unutma, bu şirkette baban olmasa da olur. Ama sen benim için çok değerlisin. Benim sağ kolumsun. İclal bu iltifattan pek hoşnut kaldığını belli ederek gülümsedi. Cahit'in kolunu okşayarak şımarık bir tavırla ''Nüket abla kadar önemli miyim?'' dedi. Cahit birden kaşlarını çattı, koltuğunu hafifçe geri çekerek ''Onun yeri başka, senin yerin başka'' dedi. O bu şirketin benden sonra en büyük paydaşı, yönetim kurulu başkan vekili. İclal işveri bir şekilde yeniden uzattı elini Cahit'in koluna doğru. ''Biliyorum ama zaten ben onu demek istememiştim ki.'' Cahit duymazdan geldi. ''Tabii, Ragıp ağabeyin de bir miktar hissesi var ama...'' ''Demek istemiştim ki sen nişanlanınca...'' Kirpiklerini kırpıştırarak baktı. Cahit canının sıkıldığını belli ederek ''Ne olmuş?'' dedi ''Ben nişanlanınca...'' ''Bunu büyük hanımın istediğini tahmin ettiğim için çok üzülmemiştim ama...'' Yine gizemli bir yan bakış. ''Ne var senin dilinin altında Allah aşkına?'' ''Şimdi zavallı kız böyle kötürüm kalınca belki de seninle Nüket abla, yani seninle Nüket abla evlenmeyi düşünürsünüz.'' Sustu. Cahit öfke ve şaşkınlık içindeydi. ''Çok tuhaf.'' dedi. ''Gerçekten çok tuhaf. Doğrusu inanamıyorum. Biz neredeyiz Allah'ını seversen? Burası neresi? Herkes herkesin bilmem nesiyle uğraşmaktan... Bak kızım, hoşsun, güzelsin, çekicisin falan filan ama... Aklının ermediği şeylere burnunu sokuyorsun. İclal'in yüzü birden allak bullak oldu. Kekeleyerek, ''Beni yanlış anlamayın Cahit Bey,'' dedi. ''Ben demek istemiştim ki, ben her şeye varım ama bu şirketi pisliğe bulaştırmam. Babamı kastediyorsanız, Galip şirketimizin adını kullanarak bir takım pis işlere karışmış anladığıma göre. Henüz tam olarak bilmiyorum neler olup bittiğini araştırıyorum.'' Korkarım birçok pislik çıkacak bu herifin işlerinin altından. Şu geçenlerde beni görmeye gelen şoförün söyledikleri bana önce deli saçması gibi gelmişti ama... İclal sararmış bir yüzle dinliyordu Cahit'i. Yine de bizim Bülent'in ısrarıyla ne olur ne olmaz diye polise bildirdik. Bildirdik ama şoför haber vermeden, adres bırakmadan işinden ayrılmış. O günden beri polis de bulamadı adamı. ''Şimdi ne demek istediğimi anladın mı?'' Şaşkındı İclal. ''Bu adam çok tehlikeli biri,'' dedi Cahit. ''Onun için sen şimdi Nüket'i, Sevin'i falan bir tarafa bırak da çok dikkatli ol. Sakın bir daha yüz verme bu adama. Hadi öyle suratını asıp durma. Dedim ya, asık surat sana yakışmıyor.'' Genç kızın omzunu okşadı. ''Hadi,'' dedi, ''bana bir kahve yapıver.'' Yarın akşam senin eski sevgilinle hovardalığa çıkacağız. Kimmiş benim eski sevgilim? Şu Mardinli köylü canım, Nüket'in kardeşi. Bir kahkaha attı, İclal titrediğini hissetti. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, yarından itibaren yurdumuzun kuzeybatısını etkisi altına alacak, demişti akşam haberlerinde spiker. Oysa ikindiden beri yağıyordu yağmur. Sevin, bahçeye bakan pencerenin önünde, tekerlekli iskemlesinde, elinde uzun süreden beri tek sayfasını çevirmediği bir kitap yağmuru seyrediyordu. Hava birden kararmıştı. Metin, halasının yatağına yüzü koyun uzanmış, Cahit'in aldığı legolarla bir elektrik santralı kurarken uyuyakalmıştı. Haşki, masanın altına kıvrılmış, masadaki büyük vazoda üzerine Cahit'in kartı iliştirilmiş kocaman bir buket, kırmızı güllerden oluşturulmuş. Bir saat kadar önce telefon etmişti Cahit. Nüket Hanım'ın Mardin'den gelen kardeşini yemeğe götüreceği için geç gelecekmiş. Çiçekler telefondan önce gönderilmişti. ''Sen özgür bir insansın Cahit, her bakımdan. Bunu sana buraya geldiğim ilk gün söylemiştim. bana hesap vermen gerekmez. Aslında bu hesap verişlerin büyük anama yönelik olduğu o kadar belliydi ki. İyi ama ne yapacak? Nasıl çıkacak bu işin içinden? Bir şimşek gürültüsüyle gözlerini açan Metin kuşkuyla bakıyor Sevin'e. Hala, ağlıyor musun hala? Kas katı kesiliyor Sevin. Hayır canım, ağlamıyorum. Sen uyumamış mıydın? Başını hayır anlamına sallıyor Metin. Odanda uyumak ister misin? Hayır, Cahit amcayı bekleyeceğim. Sesinde kaygılı bir titreme. Merak etme, ona bir şey olmaz. Onun arabası kocaman, onun arabası hiç devrilmez. Sevin'in bakışları dalıyor bir an. Yağmur yağıyor, farların ışıkları yetersiz, araba yalpalıyor, önde bir kamyon, tuz buz olan ön camlar ve kulağından bir daha hiç çıkmayacağı sandığın feryatlar. Hala, dalmış, efendim canım, Cahit amca geceleri neden eve gelmiyor? Duraksıyor. Onu yatıştırabilecek ne söyleyebilir? Ne olursa olsun kendisini bu evde bir sığıntı gibi hissetmemeli bu çocuk. Cahit amcan önemli bir iş adamı Metinciğim. İş adamlarının akşamları sık sık birbirleriyle yemek yemeleri gerekir. Metin yattığı yerden kafasını kaşıyor. Büyüyünce ben de iş adamı olacağım, eve hiç gelmeyeceğim. Sevin susuyor. Yoksa bizi sevmiyor mu? Onu da nereden çıkardın? Baksana ne güzel çiçekler göndermiş bize. Kayıtsızca bakıyor Metin çiçeklere. Çiçeği ne yapayım ben? Çiçekler konuşmaz ki. Çiçekler de konuşur Metinciğim. Eğer gönderen onların kulaklarına bir şey fısıldamışsa konuşurlar. Ben artık masal dinlemek istemiyorum. Bu yıl okula gideceğim ben. Okuma yazma da biliyorum. Define Adası'nı bile okudum. Ben masal sevmiyorum. Ben sana masal anlatmıyorum ki, nereden çıkarıyorsun? Masal işte, masal. Bunların hepsi masal. Sırt üstü dönüyor yatağın üstünde. İki kolunu kıvırıp başının altına koyuyor. Gözleri pencerenin çerçevelediği karanlık gökyüzü parçasında. Kulakları bahçe kapısından gelebilecek bir otomobil gürültüsünde. Cahit İlhan'ı Madonna'nın çalıştığı gece kulübüne götürmüştü. Daha önce telefon edip yer ayırttığı için yemekten geç kalkmış olmalarına karşın Cahit'in her zamanki pistin uzağında kuytu bir köşedeki masası yine telefonla verilen talimat doğrultusunda şampanya, havyar ve meyve sepetiyle donatılmış olarak onları beklemekteydi. Çok gürültülü bir müzik çalıyordu. Hafta arası olduğu halde çok kalabalıktı. Pisti dolduran çiftler itişe kakışa dans etmeye çabalıyorlardı. Cahit'le İlhan sözlerini birbirlerine işittirmek için bağırarak konuşuyorlar ya da müziğin ara vermesini bekliyorlardı. Tam karşılarında çapraz köşedeki Amerikan barda vücudunu sımsıkı saran simsiyah ve hayli dekolte bir İspanyol giysisi içinde Madonna, eldivenli elindeki upuzun bir kadehten ağır ağır içkisini yudumlarken hiç çekinmeksizin onları göz hapsinde tutmaktaydı. İlhan farkında değildi ama Cahit'le Madonna arada kaş göz işaretleriyle birbirlerine işmar etmekteydiler. Müziğe kısa bir süre ara verilmesinden yararlanan Cahit, o gürültüde tamamını duyamadığı İlhan'ın bir sözünü yanıtlamaya çalışıyordu. ''Öyledir dostum, öyledir. Özel haklı. Büyük düşüneceksin. Büyük şeyleri hedefle edeceksin. İnsan her zaman belki de erişemeyeceğinden fazlasını istemelidir ki hiç değilse azı eline geçsin. İyi ama bu beni mutlu etmez ki. Ben yaşamı bir ticaret metağı gibi görmüyorum. Yani ben aslında çok verip az almayı yeğlerim. Saçma, anlamsız laf bunlar, laf. Bir kadınla yüzüştüğün zaman bile çoğunu kendine saklayacaksın. Yoksa ikinci gün pes etmek zorunda kalırsın. Gülümsedi İlhan. Kadınlar yalnız yatmak için mi vardır sizce? Yok canım, bazılarıyla yatmak için mide ya da yürek ister. Şaka bir yana, bazı akıllı kadınlar da yok değil. Çok sıkıcı olmamaları koşuluyla onlarla da ahbaplık kurulabilir. Peki sen, Urfa mıydı, Mardin miydi? Her neyse, orada bu konuyu nasıl çözümlüyorsun? Gelelev falan var mı bari? İlhan kendini tutamayarak bir kahkaha attı. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Buraya geleli bu soru ikinci kez aynı biçimde soruluyor da ona güldüm. Daha önce kim sordu? Ablam. Ha bak, Nüket de demin sözünü ettiğim akıllı kadınlardandır. Peki ona ne karşılık verdin? Vermedim. Çünkü bizim orada çözümlenecek bir konu yoktur. Yani olamaz. Bu kez Cahit bir kahkaha attı. Anlaşıldı. Ne zamandır abazansın yani? Eliyle Madonna'ya bir işaret yaptı. Genç kadın kadehini bara bırakarak hemen kalktı, masalarına yaklaştı. Buonasera, signores. İlhan ilgiyle süzdü kadını. Onu daha önce gördüğünü anımsıyordu. Ama o anda çıkaramadı. Nazik görünmek için o da kadının şivesini taklit ederek "Buonasera, signora" dedi. Cahit oturması için işaret etti Madonna'ya. Boş ver şimdi Buonasera'yı falan da Türkçe konuşalım. Madonna, yani hep anlaşacağımız bir dilden. Madonna gülümsedi ve yine gerçek bir İspanyol kadını gibi şuh bir tavırla masaya oturdu. İyi akşamlar Cahit Bey. İyi akşamlar. Ne içiyorsun? Bizde şampanya var. Ben ne olsa içerim. Bilirim de. Neyse. Bak, bu genç de arkadaşım İlhan. O da mimar mühendis. Doğudaki bir yerden geldi. Hiç bellek kalmamış ki bende. Bir aylığına. İzinli anlayacağın. Madonna öpmesi için elini İlhan'a uzattı ama o sıkmakla yetindi. Memnun oldum beyefendi dedi Madonna. Demek Cahit Bey'in arkadaşısınız. Nasıl oluyor da ben sizi ilk görüyorum burada? 1,5-2 ay kadar önce de sizi galiba yine Cahit'le birlikteyken bir müzikli lokantada görmüştüm. Ama o zaman konuşmadık tabii. Cahit Bey'le dostluğumuza gelince, o da henüz pek yeni. Hatta birkaç günlük diyebilirim. Madonna anlamayarak bir Cahit'e bir İlhan'a baktı. Yani iş arkadaşısınız. Bu iş biraz karışık Reza'da dedi Cahit. İlhan bizim Nüket'in kardeşidir. Gerçekten de karışık. Demek Nüket Hanım'ın kardeşisiniz. Cahit Bey'le aynı okulda mı okudunuz? Hayır, Cahit Bey benden büyüktür. Hem ben Ankara'da okudum. Şimdi de Mardin yakınlarında bir yerde bir su türeli yapımında çalışıyorum. Mardin'in adını çok duymuşumdur ama hiç gitmemişimdir oralara. Cahit gülmeye başladı. İyi ki de gitmedin. Neden? Bizim Nasturi keşişlerinin manastırları vardır orada. Oraya giden yarı hacı sayılır. İnanın İlhan Bey, ne kadar çok isterim oralara gitmeyi. Bir götürecek adam bulunsa. Sizi ben götüreyim dedi İlhan gülerek. Madonna şuh bir kahkaha attı. Gördünüz mü Cahit Bey, bu genç arkadaşınız kadın kalbinden ne güzel anlıyor. Ama orada sizi elimden almak isteyecek çok kişi çıkar dedi İlhan. Başta da benim arkadaşlarım. Siz beni korursunuz. Cahit şakacıktan kaşlarını çattı. Yavaş ol Rezeda, beni ne çabuk unuttun. Hem önce İlhan'a sor bakalım, burada hoşuna giden bir hatun var mı? Aşk olsun Cahit Bey dedi Madonna. Elbet düşünmüşümdür bunu. Deminden beri gözüm üstünüzde. Ne kadar yakışıklı bir delikanlı diyordum. Ama neden bu kadar mahzun mahzun bakıyor diyordum. Lafı dolaştırma kızım. Siz ona bakmayın dedi İlhan. Ben kendi işimi kendim görebilirim. Cahit Bey anladığım kadarıyla kendisini bütün kuralların üstünde sanıyor. Madonna ciddileşti. Ne dediğinizi anlamadım ama ben bir bakıma hayatımı borçluyum Cahit Bey'e. O olmasa şimdi belki de bir denilev sermayesiydim. Karakollardan kurtardı beni. Benim cahilliğimden tabii ama yani öl dese ölürüm onun için. Cahit de ciddileşmişti o konuşurken. Abartma dedi alçak sesle. Aslında bu kadın kanatsız bir melektir iki gözüm inan bana. Benim ağlama duvarım. Neyse, gecemizi ağlaşarak geçirecek değiliz ya, genç dostumuzu neşelendirmek için ne öneriyorsun? Madonna başıyla barda oturan genç bir kadını işaret etti. Şebnem çok iyidir, dürüsttür, neşelidir, öyle AIDS falan korkunuz da olmaz. Bir bakasınız İlhan Bey, eğer hoşunuza giderse.
Sen ona sorma dedi Cahit. Git konuş şu kadınla.
İlhan, durun bir dakika, ne yapıyorsunuz diyerek Madonna'ya engel olmak istedi. Ama kadın Cahit'in işareti üzerine hızla yerinden kalkıp bara yönelmişti bile. Barda oturan kadın da sanki önceden kendisine durum anlatılmış gibi hiç şaşkınlık belirtisi göstermeden çapkınca gülerek İlhan'a el salladı ve yanına çağırdı. Cahit de İlhan'ı kaldırdı ite kaka.
''Hadi bir danstan bir şey çıkmaz.'' dedi. ''Beğenmezsen bırakırsın. Seni yiyecek değiller ya.''
İlhan isteksizce gitti kadının yanına. Hiç konuşmadan dans etmeye başladılar. Bir ara İlhan baktı, Madonna masaya geri dönmemiş. Bardaki yerine yeniden tünemişti. Orkestra çok ağır bir parça çalmaktaydı. Kadın bütün vücuduyla İlhan'ın vücudunun alçıdan kalıbını çıkarmak istercesine sımsıkı sarılmıştı ona. Cahit garsonu çağırarak Madonna'ya bir şampanya yolladı. Madonna eliyle bir öpücük göndererek teşekkür etti. Bu sırada İlhan'la dans ettiği kadın birbirlerinden biraz uzaklaşmışlardı. İlhan bir şeyler söylüyor, kadın başka yere bakıyordu. Cahit hatta tartıştıklarını bile düşündü. Derken müzik hızlandı. Kadın adeta kendisini kurtarmak istiyormuş gibi İlhan'ın kollarından sıyrılarak hızla uzaklaştı pistten. İlhan hiç oralı olmadan sallana sallana masaya döndü. Cahit merakla "Hayrola?" dedi. "Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi?"
"Yo, fena bir kadın değil ama pazarlıkta uyuşamadık."
"Ne pazarlığı?"
"Pazarlık dediysem, daha doğrusu benim söylediğim fiyat ona uygun gelmedi herhalde. Kızdı, bıraktı dansı."
"Sen ona para mı teklif ettin?"
"Herhalde evlenme teklif edecek değildim."
Kaşları çatıldı Cahit'in.
"Hiç komik değil," dedi. "Beni rezil ettin."
"Yahu, demin Madonna'nın ne dediğini duymadın mı? Madonna benim dostum. O kadın da Madonna'nın arkadaşı. Sen para teklif etmekle hepimize hakaret etmiş oldun."
İlhan omzunu silkti. "Kusura bakmayın ama bizim orada bu gibi durumlarda, yani dostlarım bana anlattıklarına göre, ancak Diyarbakır'a gidilir ve az veya çok bir bedel ödenir." Cahit masanın üzerinden eğilerek İlhan'ın gözlerinin içine baktı.
"Bunu mahsus yaptın değil mi? Küçük beyimize iyilik yaramıyor anlaşılan."
"Öyle değil. Siz kendinizden başka kimseye önem vermez misiniz?"
"Ben mi? Yok canım. Aslında benim bir kukla olduğumu bilmezmiş gibi konuşma. Ben yengemin oyuncağıyım. İplerim onun elinde."
"Galiba bu sizde bir saplantı haline gelmiş. Durumunuz o kadar da kötü olamaz. Bildiğim kadarıyla yengeniz sizi çok seviyor, şımartıyor."
Cahit sinirli bir hareketle tabakasından bir sigara çıkarıp yaktı.
"Sizin Sevin'in ağabeyisi Emin'in, yani yakın dostlarınız birer idealist, birer havari pozunda olduğunuzu biliyorum," dedi. "İdealist demek bence kendisini her an başkalarına karşı hesap vermek zorunda sayan bir budala demektir. Yanlış mı düşünüyorum?"
"Siz de hesap veriyorsunuz. Özgürlüğünüz sandığınız gibi sınırsız değil. Sizin de topluma karşı görevleriniz var."
Sigarasından derin bir soluk çekti Cahit.
"Ben toplumdan dışlanmış bir ana babanın çocuğuyum," dedi. "Babam gezici bir tiyatronun trapezcisiymiş."
"Pek iyi bilmiyorum, ya tiyatronun kasasını ya da başka bir yerin kasasını soymuş. Annemi de baştan çıkarmış. Daha önce birlikte Laskiye'ye kaçmışlar. Yıllar sonra işleri iyice kötüye gidince babam kendisini asmış. Annem kaybolmuş. Babamın metresi bana bakmaktan usanmış, dayıma yazmış. Beni yanlarına almalarını istemiş."
İlhan başını önüne eğmiş, dalgınca dinliyordu Cahit'i.
"Bu hikayeyi ablamdan dinlemiştim," dedi. "Galiba bu da sizin vazgeçilmez saplantılarınızdan biri."
Cahit alaycı bir gülüşle süzdü İlhan'ı. "Seni beni adam etmekle mi görevlendirdi yoksa Nüket? Ondan beklenir böyle şeyler."
"Anladığım kadarıyla ablam sizi çok seviyor."
"Demek beni seviyor. Bak bunu duyduğuma sevindim."
"Alay etmeyin."
Kaşlarını çattı bu kez Cahit.
"Bak, sana bir şey söyleyeyim. Nüket, senin o Allah'ın cezası yerde çalışmandan çok tedirgin. Ben araştırdım. Tünel işi bitmek üzereymiş. Anladık, idealistsin falan da. Her neyse, o iş biter bitmez burnunu yeni bir belaya sokmadan atla İstanbul'a gel. Bizim holdingde her zaman sana göre iş var. İstersen İstanbul'daki şantiyede de çalışabilirsin. Teşekkür ederim ama ben... Ama bak, buraya geldiğin zaman dikkat et, başkalarının işlerine burnunu sokma. İlhan bu saldırıya fazla önem vermedi. Siz bilirsiniz, dedi. Ben içten konuşuyorum. Şu evlilik konusundaki açmazınızı biliyorum. Ama galiba bunu da abartıyorsunuz biraz. Tabii Sevin'in durumu çok üzüntü verici. Merak etme, iyileşmesi için elimden gelebilecek hiçbir şeyi esirgemem. Ya sevgi? Sen Hristiyan olsan herhalde misyoner olurdun. Kalkalım mı? Nasıl isterseniz. Cahit, garsonun getirdiği hesaba bakmadan masaya bir tomar para bırakıp kalktı. Madonna ortalıkta görünmüyordu. Öteki kadın da yoktu görünürde. Kapıdan çıkmak üzerelerken İlhan, ''Sevin'i ziyaret etmek isterdim.'' dedi. ''Ben de onun bir ağabeyi sayılırım.'' ''Tabii, ne zaman istersen. En iyisi öbür gün bana telefon et, ben seni götüreyim.'' Çıktılar. Onları görür görmez değnekçi yağmur altında muşambasının kukuratasını başına geçirerek koştu. Cahit'in Peugeot'sunu sundurmanın önüne getirdi. Arabaya binip hareket ettiler. Yağmur o kadar hızlı yağıyordu ki bütün hızıyla çalışan silecekler camı temizlemeye yetişemiyorlardı. Cahit, Sevinlerin başına o korkunç kaza geldiğinde de böyle bir yağmur yağıyormuş, dedi. O gece ben yine buradaydım. Yine Madonna ile birlikteydim ve ona kaderimden şikayetçi olduğumu söylemiştim. Radyoyu açtı. Ya arabesk türü bir şarkı, ya yorucu bir rock, ya da çevre sorunlarıyla ilgili bir konuşma. Radyoyu kapattı. Ne tuhaf, dedi. Bazen feleğin işleri karıştırmak için kasıtlı bir özen gösterdiğini düşünüyorum. Söz gelimi Sevin. Tertemiz, çok tatlı, romantik, okuyan, kafası işleyen, melek gibi bir kız. Bir de beni düşün. Onun yanında iblis sayılırım ben. O kadar da değil. Hepimizin iblis ya da melek yanlarımız vardır. Konu bu değil. Şimdi şu zavallı kızın başına bu iş gelmeseydi... Ama diyeceksin ki benimle evlenince ne olacak? Onun gibi bir kız için benden büyük trafik kazası olabilir mi? İlhan gülmeye başladı. Kendinizi herhalde şu spor araba yerine koymazsınız. Belki de bir tanker. Doğru. Peki söylediklerinizin felekle ilgisi ne? Bir kırmızı ışıkta durdular. Bu akşam seni o kadınla dans ederken izledim. Sen herhalde bir sokak kadınıyla yatarken bile önce onun orgazm olmasını beklersin. Kim bilir? Acıdığın için mi, yoksa böyle bir şeyi erkeklik görevi saydığın için mi? Sanmıyorum. Benim için insan, insandır. Hele acı çekiyorsa. İster bedenen, ister ruhen. Yeşil ışık yandı, araba hareket etti. Nüket o dönmeden yatmıştı. Farkında olmadan epeyce içmiş bulunan İlhan, kapıyı açan Ayşim'i yine geceleri odasına gelirken giydiği o baştan çıkarıcı gecelikle görünce, kendi kendisine verdiği bütün sözlere karşın onu yine kucaklayıp öpmek, odasına gelmeye razı etmek istedi. Beklemediği kadar güçlü bir direnişle karşılaştı. Epeyce itişip kakıştılar ama sonunda kız kendisini kurtarıp kaçtı. İlhan her şeyin çok sessiz olup bittiğini sanıyordu ama bir ara Nüket'in kapısının aralandığını, ablasının onları hayret ve belki de biraz korkuyla izlediğini fark etmedi. Vaktin gece yarısının çoktan geçmiş olmasına karşın bir türlü uyuyamamış olan Sevin, pencerenin önünde tekerlekli koltuğunda otururken içinin titrediğini hissediyordu. Oysa bütün gece yağan yağmur havayı serinletmeye yetmemişti. Sinirsel bir titremeydi bu. Cahit'in ne kadar hızlı araba kullandığını biliyordu. Bu gece ona yakın iki insan o hızlı kullanılan arabayla, üstelik içkili olarak kim bilir nerelerde gezinecekler, ne tehlikelerle karşılaşacaklardı. Böyle düşünmesinin saçma olduğunu biliyordu ama başka şeyler düşünmeye çalışması fayda vermiyordu. Derken uzaktan bir otomobilin farları yaklaştı.
Sevin'in odasını çaprazlamasını aydınlattıktan sonra bahçe kapısının önünde durakladı. Bir teneke şıngırtısıyla eş zamanlı olarak durdu. Arabanın çöp bidonuna çarparak devirdiğini tahmin etti Sevin. Sandalyesini biraz daha yaklaştırdı pencereye. Gerçekten de Cahit'in spor arabasıydı bidonu deviren. Kapı açıldı, Cahit güçlükle çıktı içeriden. Kapıyı kapatmadan, farları söndüremeden yalpalayarak eve doğru yürüdü. Haşkin'in kulübesinde dertlenir gibi kısık sesle havladığı duyuldu. Sevin bütün vücudu yay gibi gerilmiş bir halde merdivenleri çıkıp odasına yaklaşan ayak seslerini dinliyordu. Az sonra da yatak odasının kapısı özensiz bir biçimde açıldı. Ayakta zor duruyordu Cahit. Arkasından vuran aydınlıkta vücudunun boyutları olduğundan çok daha genişlemiş gibi görünüyordu. ''Sen daha uyumadın mı?'' dedi tam bir sarhoş ağzıyla. Sevin başıyla ''Hayır'' diye işaret etti. ''Doktor böyle mi dedi sana?'' Sevin yine başıyla ''Hayır'' diye işaret etti. ''Yoksa beni mi bekliyordun?'' ''Uykum kaçtı, yağmur sinirlerimi bozdu o kadar.'' ''Neden?'' Yağmur yağmurdur. Ha anladım. Şu kaza da böyle bir gecede olmuştu. Sevgili nişanlım benim başıma da öyle bir kaza gelir diye kaygılanıyor. Benim hızlı araba kullanmamdan şikayetçisindir ya. Sevin elleriyle yüzünü kapattı. Cahit, lütfen beni üzüyorsun. Korkma, bana bir şey olmaz. Ben acı patlıcanım. Yaklaştı, Sevin'in yanına oturdu. Elleriyle genç kızın yüzünü avuçlayarak gözlerin içine baktı. ''Sen şimdi kendini acınacak bir durumda görüyorsun değil mi?'' Felçli ve başkasının merhametine sığınan biri. Sevin başını önüne eğdi, Cahit ellerini çekti. ''Sana daha ilk gün söylemiştim.'' dedi Sevin. ''Beni sırtında taşımak zorunda değilsin. Bu o kadar kolay değil.'' ''Aslında çok kolay.'' Keşke bunu senin için, senin yerine ben yapabilsem. Cahit'in yüzünden kızılımsı bir dalga gelip geçti. Beni yanlış anladın, dedi. Senden ayrılmak isteyen kim? Seni sevdiğimi ne zaman anlayacaksın? Sen sarhoşsun, dedi Sevin soğuk bir sesle. Bu yeni bir şey değil. Sonra birden eğildi, Sevin'i kucağına aldı. Sevin elleriyle onu itip kendisini kurtarmaya çalışıyordu. Cahit oralı değildi. Pencerenin önünde durmuş, bahçeyi gösteriyordu ona. ''Dışarıda ne güzel bir yağmur yağıyor, görüyor musun? Niçin seninle yağmur altında dolaşmıyoruz?'' Ayaklarını oynatamadığı için elleriyle iterek vücudunu çekme savaşımındaydı Sevin. ''Lütfen'' dedi, ''lütfen Cahit, beni bırakır mısın?'' ''Soruma yanıt ver önce.'' ''Çünkü bacaklarım tutmuyor.'' ''Hayır.'' Çünkü bir gün nasıl olsa bu durum geçecek ve sen yürüyeceksin. Ama ikimiz de korkuyoruz sevgimizi açığa vurmaktan. Sevgi mi? Hayretle bakıyordu Cahit'in yüzüne. Sevgi mi? Dedi yeniden. Benimle alay mı ediyorsun? Evet sevgi. Şimdi sen benimle yağmurda gezintiye var mısın? Sonra onun bir şey söylemesine fırsat bırakmadan eğildi. Bir eliyle yatağın üstüne atılı duran sabahlığını alarak Sevin'in sırtına koyduktan sonra koşarak odadan çıktı. Cahit, taraçanın merdivenlerinden inerken büyük hanımın penceresinde beyaz gecelikli bir gölge belirmişti. Onları gözleriyle izleyen büyük hanım, araba hareket ettikten sonra sağ omuzundaki bu kez genç yaşta yitirdiği küçük kız kardeşinin kılığında görünen melaikeye bakarak ''Ben sana demiştim.'' dedi. ''Benim bu kızla cevher var. Er geç yola getirecek bu oğlanı.'' Yağmur dinmişti. Cahit'in arabası boğazda bir rıhtımın kenarına park etmişti. Sevin'le Cahit arabanın hemen yanında rıhtım taşlarının üzerinde oturmuşlardı. Sevin Cahit'e yaslanmıştı. Bütün vücudunu ikisinin de ayaklarını rıhtımdan aşağı sarkıtıyordu. Rıhtımın hemen karşısında yan yana gece kulüpleri, diskolar ışıl ışıl yanıyor, sokaklara yayılan karmakarışık müzik seslerine arada genç çığlıklar karışıyordu. Cahit bir düşteymiş gibi adeta fısıltıyla konuşuyordu. ''Ben deliyim, şaşkınım, aptalım, ne yaptığımı bilmiyorum ve korkunç sıkılıyorum.
Sen bana muhtaç değilsin. Hayır, ben sana muhtacım. Bana yardım et. Bana acımadığına inanabilsem yine aynı şey. Bir gün er ya da geç yürüyeceksin. Sana söz veriyorum. İyileştireceğim seni. Gerekirse bütün dünyayı dolaşacağız. Sen iyileşeceksin. Ama ben her gün biraz daha deliriyorum. Her taraf pislik içinde ve ben durmadan batıyorum. Yavaş yavaş kararıyordu. Karşıdaki gece kulüplerinin diskoların ışıkları. Cahit birden ayağa fırlayarak eğildi, Sevin'i yeniden kucağına aldı. "Söyle," dedi. "Söyle, benimle dans eder misin?"